Ayrım 9.
Yaklaşıp bakınca Gülsarı'yı gördü. Aman tanrım, o ne? Yorganın ayağına zincir köstek vurulmuştu. Talihsiz yorga olduğu yerde dönüyor, zincir bacaklarına vuruyor ve hayvan inliyordu. Yılkının yeni aygırı da onun bu halinden yararlanıp basıyordu çifteyi. Onu ısırıyor, tepiyor, öc alıyordu. Ay it herif, ay! Diye bağırarak koştu Tanabay. Elindeki sopayı var gücüyle o aygırın sırtına indirdi ve sopa ikiye bölündü. Onu kovup uzaklaştırdı. Gülsarı'nın o haline yüreği sızladı. Gözlerinden yaşlar aktı. Tanrım, ne kötülük etmişler sana. Kim vurdu bu zincir ayaklarına? Buna rağmen o kadar uzaklardan ta buraya geldin ha? Ah zavallı sersem, ah! Doğrusu inanılır gibi değildi. Onca yerden düzü bayırı geçerek dereyi tepeyi aşarak nasıl gelebilmişti buraya? Bütün gece seke seke geldiği belliydi. Tek başına, pranga vurulmuş bir hapishane kaçkını gibi buraya kadar koşmuştu hayvan. Tanabay üzgün üzgün başını sallayarak vah vah dedi. Sonra hayvanın başını tutup okşadı, yüzünü dudaklarına yaklaştırdı. Gülsarı da dudaklarını onun gözüne sürüp sevinçle gözlerini yumdu. Peki ne yapacağız şimdi? Aklını başına topla artık. Kendine işkence ediyorsun. Ah zavallı Gülsarım, ne olduğunu sen de bilmiyorsun elbet. Tanabay atın orasına burasına baktı. Aldığı yaralar iyileşirdi. Ama ayağında zincir kösteğin bağlandığı yer cılk yara olmuştu. Zincirin keçe kaplaması da eski ve çürümüş olacak ki hayvan suyu geçerken yırtılıp çıkmıştı. Bu yüzden de demir Gülsarı'nın ayak derisini sıyırmıştı. İbrahim bu zinciri yaşlı birinden bulup almıştır. Bunu mutlaka o yapmıştır diye düşündü. Ondan başka kimse bu kadar acımasız olamaz. Böyle keçe kaplamalı zincir köstekler eskiden kullanılırdı. Eski zamanlarda değerli yürük atlara hırsızlar çalıp götürmesin diye böyle köstekler vurulurdu. Atı iple bağlasan ipi keserler. Ama köstekli atı çalamazlardı. Çünkü köstek kilitliydi. Artık böyle köstek vurulmuyordu atlara. Yaşlılardan biri bu kösteği hatıra olarak saklamış, başka biri de bunu İbrahim'in kulağına fısıldamıştı. O zalim ise gidip bu kösteği almış, atın ayağına geçirmişti. Buna rağmen Gülsarı onca yerden kaçıp gelebilmişti. Gülsarı'nın ayağındaki zincir kösteğin çıkarılmasına bütün aile yardım etti. Caydar yorganın başını tutup elleriyle gözlerini gölgeledi, büyük kız yuları tuttu, küçük kız ise çevrelerinde merakla dolanıp durdu. Eski bir demirci olması ve o işi yaparken kazandığı tecrübe Tanabay'ın işine yaramıştı. Kanter içinde kalarak elini kolunu yaralamak pahasına zincir kösteği çıkarabildi. Zinciri var gücüyle uzağa bir yere fırlatıp attı. Atın yara beresine merhem sürdü. Caybar yorganın yularından tutup evin önündeki bağlama direğine bağladı. Ablası küçük kardeşini sırtına alıp evin yolunu tuttu. Tanabay bir süre oturduğu yerden kalkmadı. Çok yorulmuştu. Sonra aletlerini topladı. Ağır ağır giderek attığı zinciri getirdi. Onu geri vermezse başı derde girerdi çünkü. O paslı zincire evirip çevirip baktı ve ustalığına hayran kaldı. Bunu yapan kişi gerçekten büyük bir ustaydı. Eski Kırgız ustalarının hünerlerinin, akıllılıklarının bir belgesiydi. Bugün böylesini kimse yapamazdı. Artık zincir kösteklere gerek kalmadığı için bu işçilik unutulup gitmişti. Yalnız o muydu unutulup giden? Çok üzüldü. Gümüşten, bakırdan, demirden ne güzel aletler, ne güzel süslemeler, tahtadan ne güzel oymalar, ne güzel deri işleri yaparlardı. Her biri eşsiz bir sanat eseri olan şeyler vardı. Bütün bunlar yok olup gitmişti. Şimdi her şeyi alüminyumdan yapıyorlar. Tencereyi, tabağı, kaşığı, sürahiyi, leğeni, her şeyi. Nereye gitsen hep aynı şeyleri görüyorsun. Hem ne kadar kaba şeyler. Yazık. O ünlü eğer ustaları yok artık. Ne eğerler yapılırdı eskiden. Her eğerin bir tarihçesi, künyesi vardı. Kim yapmış, kime yapmış, ne zaman yapmış, yapan kişi karşılık olarak ne almış, hepsi bilinirdi. Herhalde yakında herkes Avrupa ülkelerinde olduğu gibi otomobille dolaşacakmış. Hepsi birbirinin aynı olan otomobillerle. Yalnız plaka numaraları farklı olacakmış. Ama işte ata babalarımızın ustalıkları unutulup gidiyor. El işleri, el sanatları kaybolup gitti. Oysa insan ruhunun aynası, el hüneri, göz nuru değil midir? Tanabay zaman zaman bunları düşünür, dalıp giderdi. Halk sanatının, el hünerlerinin yok olup gitmesine üzülür. Bunda kimin suçlu olduğunu, neden böyle olduğunu bilemezdi. Oysa gençliğinde kendisi de eski törelerin mezarını kazanlardan biri olmuştu. Hatta bir komsomol toplantısında keçe çadırlardan, çadır evlerden söz etmişti. Keçe evlerin yok edilmesini istemişti. Çadır evler devrim öncesinin evleridir ve bunlardan vazgeçilmelidir demişti. Aslında bunu birilerinden duymuş ve kendi görüşü olarak söylemişti. Yok olsun çadır evler, eski usuller yok olsun demişti. Böylece çadır evler gerçekten yıkıldı, yok edildi. Onların yerine kış evleri yapılmaya başlandı. Keçi evin direkleri kırıldı. Bunlardan ağal çitleri, bahçe parmaklıkları yapıldı. Keçe kaplamalarda kesilip evlerde kullanıldı. Hatta bazıları yakıldı. Ne var ki hayvancılıkla geçinenler, dağlarda sürü otlatanlar, kışlatanlar çadırsız yapamazlardı. Bu gerçek iyice anlaşılmıştı. Tanabay o sözleri nasıl söylediğine bugün hayret ediyordu. Pişmanlık içindeydi. Keçe çadır kendi milletinin, atalarının en güzel buluşlarından biriydi. İnsanoğlu bugüne kadar bu durum için, göçüp konanlar için daha iyisini bulamamıştı. Yüzyıllar boyu geliştirilmiş, her şeyi değerlendirilmiş, sınanmıştı. Bunu nasıl anlayamamış, çadırların yıkılmasını istemek gibi bir sözü ağzına nasıl almış, nasıl dili varıp söylemişti? Şimdi Tanabay, ihtiyar Turgay'dan kalan eski, her tarafı isle kaplanmış keçe çadırda oturuyordu. Çok eski bir çadırdı, keçeleri parça parça olmuştu. Caydar Baybişe durup oturmak, yorulmak bilmeden yama üstüne yama vuruyordu da o sayede oturabiliyorlardı içinde. Günlerce çuvaldız ve kalın ip düşmüyordu Caydar'ın elinden. Ama bir yerini onarıyor, bir iki hafta sonra başka bir yeri dağılıp yırtılıyor, deliniyordu. O deliklerden rüzgar giriyor, kar giriyor, yağmur giriyordu. Caydar yeniden çuvaldızı ve kalın ipi eline alır onarıma başlardı. Allah'ım, daha ne kadar sürüp gidecek bu azap diye yakınırdı Caydar. Keçe değil, kurum mübarek, kum gibi de dağılıyor. Bir de şu ağaç çatkılara bak, nesi çatkı, nesi ağaç bunun. Gidip şu yöneticileri biraz sıkıştır da bize de yeni keçe versinler. Sen bu evin sahibi misin, nesin? Bizim de insan gibi yaşamaya hakkımız olacak mı, olmayacak mı? İlk zamanlar Tanabay karısını avutuyor, yatıştırıyor, bugün yarın bu işi halledeceğim diye onu oyalıyordu. Ama bir gün köye inip yöneticilere yeni bir çadıra ihtiyacı olduğunu söyleyince, eski çadır ustalarının bu dünyadan çoktan göçüp gittiklerini, gençlerin ise bu işi hiç bilmediklerini öğrendi. Zaten kolhozda keçe de yoktu. Öyleyse bana yapağı verin, biz o yapağıdan keçeyi kendimiz yaparız dedi Tanabay. Ne yapağısı, aklını mı oynattın sen? Elde ettiğimiz bütün yapağı plan gereği devlete veriyoruz. Kolhozda bir gram yün kalmıyor. Tanabay'a çadır ev yerine palatka denilen bez çadır vermek istediler ama Caydar buna şiddetle karşı çıktı. Palatkada oturacağıma elek gibi delik deşik keçe çadırda otururum daha iyi dedi. O günlerde birçok yılkıcı palatka denilen o bez çadırda oturmak zorunda kaldılar. Ama bez çadırdan barınak olur muydu hiç? Otursan kalkamıyorsun. Tepesi alçak ve adım atacak yeri yok. İçinde ateş de yakamıyorsun. Yazın güneşin bütün sıcağı, havanın tozu toprağı içeride, kışın ise it bağlasan durmaz. Öylesine soğuk. Ne eşya, ne kapkacak koyacak yeri var. O bez çadır keçi çadırın yerini asla tutamazdı. Bir komşu, bir eş dost gelecek olsa onlara da oturacak bir yer yok. Yo, kesinlikle olmaz diye diretti Caydar. Ne yaparsan yap, ne dersen de ben palatkada oturmam. Palatka denilen o bez çadırda ancak bekar bir adam oturabilir, o da geçici bir süre için. Oysa biz bir aileyiz, çocuklarımız var. Çocuklar kalkıp dolaşacaklar, onların yıkanmaları gerek, bakımı gerek. Yo, asla oturmam palatkada. Tanabay bir gün Çora'ya rastladı. Ona bütün sıkıntılarını anlattı. Bu işler niye böyle gidiyor, niye düzelmiyor başkan, dedi. Çora üzgün üzgün başını salladı. Bu konuyu zamanında ikimiz de düşünemedik. Yukarıdakilerin de düşünmesi gerekirdi. Her şey için dilekçe yazıp bekliyoruz. Nasıl cevap vereceklerini Tanrı bilir. Yapağı çok değerli bir malmış, çok da kıtmış, yabancı ülkelere satılıyormuş. Yunikolhoz'un kendi işleri için kullanmanın hiçbir yararı yokmuş. Kolhoza gereksizmiş, öyle diyorlar. Tanabay sustu. Bir bakıma kendisi de sorumlu, kendisi de suçlu sayılırdı. O zamanlar ne aptallıklar ettiğini anlayıp acı acı gülümsedi. Gereksiz, ha ha ha. Kolhoza gereği yararı yokmuş. Bu çok acı sözler uzun zaman aklından çıkmadı. Tanabay ailesi o yama üstüne yama vurulmuş, yırtık dökük keçe evde oturmaya devam etti. Oysa o keçe çadırı onarmak için biraz yapağı yeterdi ve bu çok gerekliydi. Ve kolhoz ürünlerinden her yıl tonlarca yün kırkıyorlardı. Tanabay o zincir kösteği keçeden evine götürdü. Ama ne evdi. Yürekler acısı bir görünümü vardı çadırın. Evin içine baktı, kendine baktı. Yorganın ayağını parçalayan zincire, her şeye öfkeyle hırsla dişlerini gıcırdattı. O böyle hiddet içindeyken başka zaman bulamamışlar gibi Gülsarı'nın peşine düşen atlılar çıka gelmesinler mi? Tanabay hırsından dudakları titreyerek bağırdı onlara. Alın götürün, bu zinciri de başkana verin ve deyin ki bir daha bu zinciri yorganın ayağına vurmaya kalkarsa o zincirle onun kafasını ezerim. Bunu söylemeyi sakın unutmayın. Bu sözleri söylememeli, bu kadar ağır konuşmamalıydı. Dobra dobra konuşmasının, aklına geleni söylemesinin cezasını hep çekecekti. Güneşli çok güzel bir gündü. Yeşeren yapraklarda, tüten toprakta, geçitlerde ve yamaçlarda biten otlarda bahar gülüyordu. At korasının yanında çocuklar çelik çomak oynuyorlardı. Çocuklardan biri çeliği havaya attı, sonra var gücüyle çomağıyla vurdu ve çelik çok uzaklara düştü. Çocuk elindeki uzunca çomakla vurduğu yerden çeliğin düştüğü yere kadar olan mesafeyi ölçmeye başladı. 1, 2, 3, 7, 10, 15. Öbür çocuklar hile yapmasın diye, doğru ölçsün diye yanına geliyor, onu denetliyorlardı. 22 dedi çocuk. 22 çomak boyu uzağa düşürmüştü çeliği. Daha önceki toplam 78 idi. 22 daha eder 100 diye sevinçle bağırmaya başladı. 100 oldu, tam 100. Öteki çocuklar da bağırdılar. Yaşasın, tam 100 sayı yaptı. Ne eksik ne fazla, tam 100. Şimdi kaybeden çocuğun üzüntüsünü belirtmek için ağıt yakması gerekiyordu. Kazanan çocuk çeliğin düştüğü yere bir işaret koydu. Oradan çeliği bir kere daha havalandırıp olanca gücüyle vurdu. Hepsi çeliğin düştüğü yere koştular. 3 vuruş hakkı vardı. 3. vuruşa sıra geldi. Kazanmıştı. Yenilen çocuk ise ağlayacaktı neredeyse. Çünkü o kadar yerden hiç durmadan ağıt söyleyerek koşacaktı. Ne yaparsın? Oyunun kuralı böyleydi işte. Kazanan çocuk bağırdı. Ne duruyorsun? Hadi koş bakalım zırlayarak, bozlayarak. Kaybeden çocuk derin bir soluk aldı ve ağdını söyleyerek koşmaya başladı. Gökbay, akbay, buzavındı bakbay, kayda cürsin oynap, ay ay karabay zuv. Gökbay, akbay, buzağını bakmıyor, nerede yürüyorsun oynayıp, ay ay karabay zuv. Ağdı hiç kesmeden, bir adım bile ara vermeden söyleyerek koşması gerekiyordu. Bu yüzden nefesi yetmedi, başı dönüyordu. İşaret yerine varmadan dinlenmek zorunda kaldı. Şimdi kural gereği geri dönüp yeniden başlayacaktı koşmaya. Ama ikinci defada başaramadı. Kazanan çocuk sevinçten uçuyordu. Çünkü şimdi kaybeden onu başlangıç yerine kadar eşek gibi sırtında taşımak zorundaydı. Kazanan kaybedenin sırtına bindi. "De, hadi hızlan bakalım," diyor. Mahmuzlar gibi topuklarıyla vuruyor. Bir yandan da çocuklara sesleniyordu. Hey çocuklar, bakın görün, Bu benim Gülsar'ım. Gördünüz mü? Nasıl yorga gidiyor? Bu sırada Gülsar'ı at korasında hapsedilmişti. Huysuzlanıyordu. Sabahtan beri ne yem vermişlerdi ne de su içirmişlerdi. Sırtına eğer de vurmamışlardı. Herkes unutmuştu onu. At korasında ondan başka hayvan yoktu. Bazı atlar arabaya koşulmuş, bazıları eğer vurularak binilmiş, onu kendi bölmesinde tek başına bırakmışlardı, bağlıydı. Atçılar ahırları temizliyor, tezekleri dışarı çıkarıyorlardı. Dışarıda çocuklar oynuyordu. Ah şimdi geniş bozkırdaki üyirin yanına varabilseydi Gülsar'ı. Gözünün önüne engin bozkır, bozkırda yayılıp otlayan yılkılar geliyordu. Gökyüzünde ve yılkının tepesinde uçan kazlar da kanat çırparak onu çağırıyorlardı. Gülsar'ı yularını koparmaya çalışıyor, tepiniyor, çırpınıyordu. İple kayışla değil, iki yanından zincirle bağlamışlardı onu. Nasıl koparsın? Bağırsa belki duyarlardı. Başını ahırın yukarısındaki küçük penceresine doğru kaldırdı. Ayağının altındaki samanları çiğneyerek ve korayı inleten bir sesle acı acı kişnedi. Neredesiniz? Neredesiniz? Dışarıdaki bakıcılardan biri küreği kaparak içeri girdi ve ona bağırdı. Ne kişneyip duruyorsun? Rahat dur. Yoksa karışmam ha dedi. Sonra dışarıdaki adamlara seslendi. Dışarı çıkarayım mı? Çıkar dedi dışarıdakiler. Bunun üzerine iki bakıcı Gülsar'ı iki yandan bağlı olduğu zincirlerden tutarak avluya çıkardılar. Ah ah ne güzel nasıl parıl parıldayan bir gündü. Yorga burun delikleri titriye titriye bahar havasını içine çekti. Yeşil yaprak kokusu, nemli toprak kokusu vardı havada. Damarlarındaki kan taşar gibi akmaya başladı. Ah bir kaçabilse, koşabilseydi, çifteler savurmaya, havayı dövmeye başladı. Adamların hepsi birden, yavaş ol, rahat dur diye bağırdılar. Bugün Gülsar'ın çevresinde niçin bu kadar çok adam vardı? Adamlardan biri, boz renkli bir tulum giymiş olanı, parlak madenden bir şeyleri beyaz bir bezin üzerine yerleştiriyordu. Madenler parlıyor, hayvanın gözünü alıyordu. Öteki adamlar iplerle Gülsar'ın çevresini sarmışlardı. Yeni başkan da oradaydı. Kısa bacaklı, küt, geniş taraklı ayaklarını iki yana açmış, bir elini beline dayamış, öbür eliyle gömleğinin düğmeleriyle oynayıp duruyor, kabarıyordu. Ötekilerden farklı olarak o kollarını sıvamamıştı. Ağzından dünkü gibi yine o pis koku yayılıyordu. Süvari pantolonu giymişti. ''Hadi ne duruyorsunuz, başlayın. Başlayalım mı Corakul Aldonovic?'' dedi İbrahim saygıyla başkana bakarak. Başkan başını salladı. İbrahim ötekilere ''Hadi hazır olun'' dedikten sonra telaşlı telaşlı dolanmaya başladı. Sonra tilki derisinden tebeteğini ahır kapısındaki bir çiviye astı. Tebete yere gübre yığını üzerine düştü. Onu oradan alıp silkeleyerek tekrar astı. Yine başkana döndü. ''Siz şöyle biraz kenarda dursanız iyi olur Corakul Aldonovic. Bakarsınız çifte atar. At denen hayvan akılsızdır. Ne yapacağı hiç belli olmaz.'' dedi. Boynuna at kuyruğu kılından yapılmış kement geçirilince Gülsar'ın tüyleri diken diken oldu. Kalın bir ipi düğümleyip ucunu sırtından aşırıp uzattılar. Niçin yapıyorlardı bunu? İpi neden arka bacaklarına doğru çekiyor, onu neden böyle bağlıyorlardı? Gülsar'ı hırıldıyor, çırpınıyor, gözlerini dört yana çevirip ürkek ürkek bakıyordu. Ne yapacaklardı bu adamlar? Çabuk olun, çabuk olun diye bar bar bağırıyordu İbrahim. Sonra yıkın yere dedi. Kolları güçlü adamlar ipe asıldı. Gülsar'ı gövdesinin bütün ağırlığıyla ve büyük gürültüyle yere yıkıldı. Güneş de yuvarlanıp üstüne düşmüştü sanki. Yer sarsıldı. Ne olmuştu? Neden yana düşmüş yatıyordu? Ağaçlar niçin gökyüzüne doğru uzanıyorlardı? Yerde böylesine uygunsuz, böylesine rahatsız yatışı neden? Yok yok, olur şey değildi bu. Gülsar'ı başını salladı. Bütün vücudu zangır zangır titriyordu. Sonra kasları kasıldı, ipler derisini çiziyor, acıdan bacaklarını karnına çekiyor, toynakları vücuduna batıyordu. Bir daha silkindi, bir daha gerindi, boşta kalan arka ayaklarından biriyle tekme savurmaya başladı. İp çatır diyerek gerildi. İbrahim yine bağır bağır bağırıyordu. Bastırın, üstüne çıkın, sıkı tutun. Hepsi birden yorga atın üstüne abandılar. Dizleriyle kollarıyla sımsıkı bastırdılar. Başını tutun, yere bastırın, bağla, çek. Eh, oldu işte. Çabuk bitirin işinizi. Şimdi şuradan da bağlayın, atın düğümü. Adamlar yorganın dört ayağını bir araya getirip sımsıkı bağlamışlardı. Gülsarı hala çırpınıyor, acılar içinde kıvranıyor, başına ve boynuna basanları silkeleyip atıyordu. Ama adamlar yine abanıyor, bastırıyorlardı. Atın ter içinde kalan vücudu, ayakları uyuştu ve kendini bırakıverdi. Tamam, bitirdik işini. Amma da güçlüymüş ha, artık traktör bile gelse yerinden kımıldayamaz. O zaman yeni başkan yere yapıştırılan atın başına sokuldu, burnunun dibine çömeldi. Akşam içtiği vodkanın pis kokusunu hayvanın yüzüne savurarak baktı. Önünde yatan at değildi, baş düşmanı olan bir insanmış gibi kin kusarak bakıyordu ona. Ter içinde kalan, bir havlu ile durmadan ağzını yüzünü silen İbrahim de başkanın yanına gelip çömeldi. İkisi de birer sigara yakıp tüttürerek bundan sonra olacakları görmek için beklediler. Koro avlusunun dışında çocuklar çelik çomak oynamaya devam ediyorlardı. Gökbay, akbay, buzavındı bakpay, kaydak ettin oynap, apan seni soymak, ay ay karabay zuv. Gökbay, aybay, buzağını bakmıyor, nereye gittin oynayıp, anan seni dövecek, ay ay karabay zuv. Güneş yine her zamanki gibi parlıyordu. Engin bozkırı ve orada yayılıp otlayan yılkıyı Gülsarı son bir kez daha gördü. Üyerin üzerinden kazlar kanat çırparak onu çağırıyor, o gidemiyordu. Başına burnuna sinekler konuyor ve o sinekleri kovamıyordu. İbrahim yine sordu. Başlayalım mı Corakul Aldonoviç? Başkan yine bir şey söylemeden başını salladı. Bunun üzerine İbrahim ayağa kalktı. Herkes kımıldadı. Dizleri ve gövdeleriyle sımsıkı bağlanmış atın üzerine abandılar. Kafasını yere iyice yapıştırdılar. Birilerinin eli Gülsarı'nın kasıkları üzerinde dolanmaya başladı.